Iron 5 Halk Avcısı Jack London Sayfa 50 Parlayın İncileri 1. Bölüm Polinezyalı dümenci Poka alabanda edince Malahini rüzgar altına kaydı ve doğruldu. Floka yelkenleri boşaldı, camadanlar boğuk boğuk şakırdamaya başladı. Bumba palangaları hızla çalıştı, tekne yana yattı ve apazlayan yelkenler yön değiştirdi. Sabahın erken saatleriydi. Alabildiğine sert bir rüzgar estiği halde güvertede gezinmekte olan beş beyaz adam yarı çıplak denilecek kadar ince giyinmişlerdi. David Grief ile İngiliz konuğu Gregory Mulhall hala pijamalıydılar. Çıplak ayaklarına Çin sandaletleri geçirmişlerdi. Kaptanla ikinci kaptanın üstünde fanilalar ve buruş buruş olmuş branda bezinden pantolonlar vardı. Geminin ambar şefi ise giyip giymemek konusunda bir türlü kesin karara varamadığı fanilasını isteksizce elinde tutuyordu. Alnında boncuk gibi ter damlacıkları birikmişti. Çıplak bağrını biraz olsun serinleyebilmek umuduyla rüzgarın boğucu soluğuna doğru çevirdi. "Yahu bu ne sıkıntılı hava böyle?" diye yakındı. Grief de katıldı genel hoşnutsuzluğa. "Sıkıntılı olmasını bırak," dedi. "Benim asıl kafamı kurcalayan yanı batıdan esmesi." Hollandalı ikinci kaptan Herman, "Düzenli olarak hep aynı yönde eseceğini sanmıyorum," dedi. "Serseri bir rüzgar bu. Bütün gece 5 dakika o yönde, 10 dakika bu yönde sersem sepelek esti durdu." Kaptan Warfield uzun gür sakalını parmaklarıyla tarazladı, serinleyebilmek için çenesini rüzgara verdi. "Bu havanın niyeti bozuk," dedi karamsar bir sesle. "Kötü şeylere gebe. Ortalık kötü, çok kötü. 15 gündür kudurdu sanki mübarek. Haydi hayırlısı olsun. 3 hafta geçti. Hala mevsim rüzgarlarından ses soluk çıkmadı. Her şey allak bullak. Gel de çık işin içinden. Barometre dün akşam hızla aşağılara düştü. Ama meteoroloji raporlarına bakarsan ortalık süt liman. Madem her şey yolunda öyleyse ne diye hoplayıp zıplıyor bu barometre? Kim ne derse desin sinirime dokunuyor bu durum. Lancaster'ı yitirdiğimiz zaman da böyle hoplayıp zıplamıştı Meret. Durduğu yerde duramamıştı. Gerçi o zamanlar ben tüysüz bir maçoydum ama bugünmüş gibi aklımdadır. Çiçeği burnunda 4 direkli çelikten bir tekneydi. Hem de daha ilk yolculuğuydu, yazık oldu. Gemisini yitirince kaptanın yüreğine indi. Haklı adam. 40 yıldır kumpanya hesabına çalışıyormuş, dile kolay. İçin için mum gibi eriyip gitti zavallı. Çok değil, 1 yıl geçti ve adamcağız sizlere ömür. Sabahın erken saatleri olmasına karşın boğucu bir sıcaklık vardı. Rüzgar alevden diliyle yalayıp duruyordu ortalığı. Her an serinlik vaat eden ama bir türlü vermeyen kaprisli bir esintiydi bu. Hani tıka basa nem yüklü olmasa insan bunun bir çöl rüzgarı olduğuna kalıbını basabilirdi. Görünürde sis mis yoktu, hatta sisin sesi bile yoktu. Yine de çok çok uzaklardaki belli belirsiz donukluk insanda sis izlerimi bırakıyordu. Gökyüzü pek bulutlu sayılmazdı. Ne var ki durmaksızın yükselen yoğun buğu demetleri havayı öyle kalın ve karamsar bir örtüyle sarmalamıştı ki güneş bir türlü bu örtüyü yırtıp dışarı sızamıyordu. Kaptan Warfield sakin ve kesin bir sesle bağırdı. "Dönüşe hazırlanın." Baldırlarını ancak örtebilen kısa donlar giymiş esmer tenli yerli tayfalar sıcaklığın verdiği bıkkınlığa karşın çabucak foka yelkenlerine ve seren palangalarına atıldılar. "Orsa alabanda!" Dümenci dümen dolabını hızla sonuna kadar rüzgar üstüne doğru çevirdi. Malahini sıçrayarak rüzgarın içine atıldı. Mulhall teknenin kıvraklığı karşısında sevinçle bağırmaktan alamadı kendini. "Vay canına, şuna bak, büyücü müdür nedir bu? Her şey gelirdi aklıma ama Güney Denizleri ticaret kaptanlarının seferlerinde böyle yattan farksız tekneler kullandığını gözlerimle görmesem inanmazdım." Grief aslında bu bir Gloucester balıkçı gemisiydi diye açıkladı. Gloucester tekneleri yapı, arma ve seyir yönünden yata çok benzer. İngiliz iyi ama anlayamadım pek dedi. Neden kanalın ağzına değil de doğrudan doğruya kıyı dalgalarının üstüne gidiyorsunuz? Griff deneyelim bakalım Kaptan Warfield dedi. Dostumuza böyle bir akıntıda bir mercan adasının kanal ağzına nasıl girilirmiş gösterelim. Kaptan Alabanda diye komut verdi yerli dümenci. Alabanda diyerek komutu ineledi ve dümen dolabını çevirdi. Malahini bir anda dar kanalın giriş yerine yöneldi. Bu kanal uzun, dar ve iç içe geçmişçesine çevrelenmiş kıyı şeridiyle yuvarlak bir mercan adasının sığ gölcüğüne açılıyordu. Birbirleriyle kaynaşmış gibi görünen üç adacıktan oluşmuştu bu mercan adası. Aralarında ilk bakışta bağlantı yok gibiydi. Adayı çepeçevre sarmış olan kumsalın biraz ötesinde Hindistan cevizi ağaçları yükseliyordu. Kimi yerlerde hiçbir bitkinin yetişmesine el vermeyecek kadar alçakta kalan kumsalın çıplak kısımları arasından rüzgar almadığı için ayna gibi parlayan pürüzsüz büyük bir gölün durgun suları görünüyordu. Deniz çekildiğinde göl sularının büyük bir bölümü korkunç çağıltılar çıkararak hızla kanalın dar ağzından dışarı boşalıyordu. Böyle anlarda kanalın ağzı gürül gürül akan büyük bir çavlanı andırıyordu. Sular geçide atılıyor, tepeleri kırılan testere ağızlı ak köpüklü dalgalar sağa sola vuruyor, sonra yine geri dönerek kaynayan kudurmuş bir su kütlesi halinde geçide saldırıyordu. İçeriden saldıran dalgaların güçlü yumruğunu pruvasına yiyen Malahini karşı koymaya çabalıyor ama rotasından saparak geri püskürtülüyor, ister istemez geçitin kıyılarına yaklaşmak zorunda kalıyordu. Geçit yolunun yarısını aşmışlar ama bu arada mercan kayalıklarına da tehlikeli bir biçimde yaklaşmışlardı. Dalgaların güçlü bir tokadıyla kayalara bindirmek işten bile değildi. Çaresiz gemiyi geri döndürmek zorunda kaldılar. Kuntra yerken akıntıya borda veren tekne kıyıdan uzaklaştı ve hızla dışarı açık denize çıktı. Griff alaylı bir tavırla kaptana takıldı. Haydi bakalım kaptan, şu öve öve bitiremediğim bizim meşhur yeni ve pahalı motoru kullanmanın tam sırasıdır. Bu motor konusu kaptanın en can alıcı noktasıydı. Ne zaman biri kalkıp da lafını etse içi titrerdi. Çünkü yeni bir motor alması için Griff'i öylesine sık boğaz etmiş, öylesine başının etini yemişti ki sonunda Griff boyun eğmiş dediğini yapmak zorunda kalmıştı. İşte şimdi yüzünü kara çıkaracak diye kaptanın ödü kopuyordu. İçin rahat olsun, harcanan parayı çok yakında öder o diye karşılık verdi. Sigortadan daha çok işe yarıyor. Hem sigorta şirketleri Paul Motow sularında sigorta yapmaktan bucak bucak kaçınıyorlar. Griff arkalarında kendileriyle aynı rotayı izleyen küçük bir kotrayı göstererek ''Neyine isterseniz bahse girerim ki küçük Nuhiva bizi geçecektir.'' Kaptan Warfield al benden de o kadar diye onayladı. Geçer elbet. Hafif siklet olduğu için bizden kat kat daha avantajlı durumda. Ona oranla hantal bir transatlantikten farkımız yok bizim. Gerçi 40 beygirlik gücümüz var ama yine de böyle. Oysa onun topu topu 10 beygirlik bir gücü var. Kaydırak sanki mübarek. Ama ne olursa olsun böyle bir akıntıya kafa tutmak öyle her baba yiğitin harcı değil. Şu anda biz bile saatte ancak 10 mil yapabiliyoruz. Gerçekten de Malahini hışımla üzerine saldıran dalgalar arasında düşe kalka 10 millik bir hız yapmaktaydı. Kaptan Warfield yarım saate kalmaz rüzgarın soluğu kesilir dedi. Biz de geçide o zaman gireriz. Birdenbire asıldı suratı, sesinde bir öfke seziliyordu. O herifin buraya Parlay adını vermesi ukalalığın dik alası. Burası gerek amirallik gerekse Fransız deniz haritalarında hep hiki ho ho diye geçer. Hatta burayı ilk bulan Bougainville yerlilerin taktığı bu adı kullanmıştır. Ama o zibidi kalkmış. Ambar şefi ne fark eder yani diye sözünü kesti. Ha o at, ha bu at. Konuşurken kollarına geçirdiği fanilayı giymeyi bırakmıştı. Önemli olan diye sürdürdü adanın şu anda burnumuzun dibinde olması. İhtiyar Parlay incilerini satmak üzere bizim teşrif buyurmamızı bekliyor ya ona bak sen. Herman bakışlarını karşısındakiler üzerinde gezdirirken Kuzum Allah sen bu incileri bir gören filan var mı diye sordu. Ambar şefi oho dedi, bu inciler dillere destan oldu, bilmeyen mi var? Hey Tay Haturi, anlat da dinlesinler. Yerli tayfa dümen dolabını çevirdi. Bilgi için kendisine başvurdukları için koltukları kabarmıştı. Gizli bir sevinç duyarak anlatmaya koyuldu. Benim erkek kardeş parlay için 3-4 ay hep dalmak dalmak ve hep incilerden anlatmak. Hiki ho ho da var çok inci. Bir yığın inci olmak çok fazla. Bütün inciler hep adada kalmak. Kaptan söze karışarak incilerinden bir tekini olsun satması için parlayı hiçbir inci tüccarı kandıramadı dedi. Bu kez ambar şefi anlatmaya başladı öyküyü. Derler ki Parlay, Armande'yi görmek üzere Tahiti'ye yelken açan bir gemiye bindiğinde yanında bir şapka dolusu inci varmış. Düşünün ki 15 yıl önce bu. Ve adam hala o gün bugündür ha babam inci toplamakta. Üstelik kabuklarını da biriktiriyor. Bilmeyen mi kaldı? Yüzlerce tona ulaşmıştır şimdi bunlar. Ve yine bir söylentiye göre gölcüyü öyle bir taramış ki inci namına artık hiçbir şey kalmamış. Kim bilir, belki de elindeki incileri satmaya karar verişinin asıl nedeni budur. Grif, eğer elindekileri gerçekten satışa çıkarırsa şaka maka Paumotu inci piyasasının bugüne kadar görmediği ve göremeyeceği bollukta bir inci alışverişi olur bu dedi. Sıcaktan adam akıllı bunalmış olan Mulhal bir türlü anlam veremediği bu konuşmalar karşısında sabırsızlıkla aykırdı. Hey bana baksanıza, siz neler geveliyorsunuz ağzınızda öyle? Nedir bu hikayenin aslı asları? Neyin nesidir bu inci toplayıcısı adam? Ya o inciler ne demek oluyor? Bırakın bilmece gibi gizli kapaklı konuşmayı, bana da anlatın şunu. Ambar şefi Hikihoho adası ihtiyar parlayındır diye açıkladı. Yıllar yılı topladığı incileri yarın açık arttırmayla satışa çıkaracağını bildirdi dört bir yana. Şu göncüğün içinden doğru yükselen yelkenli direklerini görüyor musun? İşte hepsi bu satışa katılmak için üşüştü buraya. Perman, evet, 8 tane yelkenli direği görünüyor dedi. İşte o gördüğün tekneler bu Allah'ın belası adaya piknik yapmak için gelmediler. Anlıyorsun ya, kopra filan toplamak için de gelmiş olamazlar. Çünkü burada bir yıl içinde toplanacak kopra en zavallı yelkenliği bile doldurmaya yetmez. Demek ki onlar da bizim gibi inci satışında bulunmak için gelmişler. Dümen suyumuzdaki Nuhiva'da işte bu nedenle bu sıkıntılı yolculuğa katlanmış bulunuyor. Ama garip şey doğrusu, o ne satın alabilir ki? Eti ne, budu ne? Nuhiva'nın sahibi ve kaptanı olan Nary Herring melez bir İngiliz Yahudisidir. Gözünü daldan budaktan esirgemeyen, gırtlağına dek borç içinde yaşayan, arsızlığı ve hırsızlığıyla bu sulara nam salmış bir heriftir. Üstelik azılı bir viski hastasıdır. İşini bilen anasının gözü bir adamdır. Borç batağına boğazına dek battığı içindir ki Papeete'deki alacakları herifçi oğlunun bu batakta hepten boğulup gitmesini önlemek ve alacaklarını tümden yitirmemek için koruyucu melek rolü oynarlar. Ona iş bulurlar, yardımcı olurlar, bir dediğini iki etmezler. Para kazanması için ellerinden geleni yaparlar. Bu da Nari'nin ekmeğine yağ sürüyor elbet. Burnundan yakalamış herifleri. Söz gelimi beni alalım. Hiç kimseye metelik borcum yok değil mi? Şimdi diyelim ki kumsalda başıma kötü bir olay geldi. Krizim tuttu ve pat düştüm yere. Sanıyor musunuz ki yardım ellerini uzatırlar? Kılları bile kıpırdamaz. Geberip giderim ve heriflerin umurlarında bile olmaz. Ama Nari öyle mi ya? Onun için kazın ayağı bambaşkadır. Maazallah, o herif en küçük bir tehlikeyle burun buruna gelecek olsa bütün alacaklıları anakartal gibi kanat gererler üstüne. Pervane olurlar çevresinde. Varın anlayın artık ne kadar çok para bağladıklarını. Onun ölmesi demek bütün borçların havada bulut olması demektir. Bu yüzden de onu alırlar, evlerinin baş köşesine oturtup kuş sütüyle beslerler. Bir an önce iyileşsin de paracıklarımızı ödesin diye el üstünde tutarlar. Çırpınıp bağırlarına basarlar. Sözün kısası bir şey söyleyeyim mi size? borcuna sadık kalan adamı hani pek de öyle göklere çıkarıldığı kadar namuslu bir adam saymak doğru değil bence. Laf dallanıp budaklandığı için İngiliz hiçbir şey anlamamıştı. Sabrı taştı, öfkeyle sordu. Peki bunlar iyi denen herifin konumumuzla ne ilgisi var şimdi? Sonra Grief'e dönerek ekledi. Kuzum, aklım iyice karışmadan en dibinden başlayarak şu hikayeyi sen anlatsana bana dedi. Grief ötekilere, umarım aksadığım yerlerde bana yardımcı olursunuz diyerek söze başladı. İhtiyar Parlay eşine ender rastlanan cinsen çok garip bir adamdır. Bana sorarsanız akli dengesi tam anlamıyla yerindedir denemez. Her neyse lafı uzatmayalım, hikaye şu. Parlay öz ve öz Fransızdır. Bir keresinde hoşbeş ederken Paris'ten geldiğini söylemişti bana. Konuşmasına dikkat edecek olursanız gerçekten de Fransız aksanıyla konuştuğunu hemen anlarsınız. Buralara geleli epey olmuş, incik boncuk ticaretinden başlayarak dalmadığı iş, girmediği boya kalmamış. Hiki Ho Ho'ya gelişi ise ticaretin epeyce canlı olduğu bir döneme rastlamış. O günlerde adada sayıları şöyle böyle yüzü bulan yoksul Pau Matulu yaşıyordu. İşte Parlay allem edip kallem edip kraliçe ile evlendi. Kadın ölünce de nesi var nesi yoksa kendisine kaldı. Derken salgın bir hastalık ada halkının sayısını bir anda hiçe indiriverdi. Topu topu bir düzine kadar adam kurtarabilmişti paçayı. Parlay bunları işe koştu, karınlarını doyurdu. Sonunda da kralları olup çıktı. Unutmadan söyleyeyim, bu arada kraliçe ölmeden önce ona bir kız çocuğu doğurmuştu. Yani Armande'yi. Kızcağız 3 yaşına gelince Parlay Papeete'deki manastıra gönderdi onu. 7-8 yaşına ulaşınca da oradan alıp Fransa'ya yolladı. Sanıyorum şimdi öykümüz biraz açıklığa kavuşmuştur. Evet, Fransa'nın en gözde, en soylu manastırı bile Pau Motolu bir ada kralı ve kapitalistinin biricik kızı için pek lüks bir yer sayılmazdı. Siz de bilirsiniz ya, Fransa'da beyaz ırktan olmayan insanlara öyle başka yerlerdeki gibi küçümseyici bir gözle bakmazlar. Armande tıpkı bir prenses gibi eğitildi. Zaten o da kendisini soylu bir prenses olarak görmeye alışmıştı. Damarlarında melez bir kanın dolaştığını aklının kıyısından bile geçirmiyor. Su katılmadık bir beyaz olduğunu sanıyordu. İşte öykümüzün acıklı bölümü de burada başlar. İhtiyar adam Hiki Ho Ho'yu o kadar uzun zaman despotça yönetmişti ki kendinin gerçek bir kral, sevgili kızınınsa gerçek bir prenses olduğundan zerrece kuşkusu yoktu. Bir dediğinin iki edilmeyeceğine kesinlikle inanmıştı. Gel zaman git zaman Armande büyüdü, serpildi, 18'inde koskoca bir genç kız oldu. Babası onu yanına çağırdı. Parlay'ın zenginliği artık dillere destandı. Yankibil'in dediği gibi herif neyi tutsa altın oluyordu. Hiki Ho Ho'da büyük bir ev, Papeete'de ise tek katlı görkemli bir bungalov yaptırmıştı. Kız gemiyle Yeni Zelanda'dan gelecek, kendisi de onu karşılamak üzere yelkendisiyle Papeete'ye gidecekti. Böylelikle başına bir şey gelmeden sevgili kızını adasına sağ salim getirmiş olacaktı. Olacaktı ama olmadı. Yolda korkunç bir fırtınaya tutuldu. Eğer o fırtına olmasaydı Papeete'nin o kendini beğenmiş beyazlarına göz mü açtırırdı? Sanıyorum bu fırtına hani Manuhuni'nin sular altında kaldığı ve 1100 kişinin boğulduğu yıl olmuş, öyle değil mi? Dinleyenler başıyla onayladılar. Kaptan Warfield söze karıştı. O zamanlar Macbay gemisindeydim ben, ne kasırgaydı ama. Daha neye uğradığımızı anlamaya kalmadan aşçısıyla tayfasıyla kendimizi cümbür cemaat Tai Hoe körfezinde buluvermiştik. Göz açıp kapayıncaya dek Macbay ile birlikte körfezin burnunda Hindistan ceviz ağaçları arasından kıyıdan ta bir çeyrek mil içeriye sürüklenmiştik. Bu körfez için bir de korunaklıdır, rüzgar bir rüzgar almaz derlerdi. Ne de almazmış ya. Grief anlatmaya devam etti. Neyse işte o fırtınaya ihtiyar Parlay da tutuldu. Papeete'ye yanında bir şapka dolusu inci ile birlikte ancak 3 haftalık bir gecikmeyle varabildi. Kıyıdan bir hayli içerilere sürüklenen gemisini doğrultup kumsala getirebilmek için yarım millik bir yolu kızaklarla döşemek zorunda kalmıştı. Parlay bu işlerle uğraşa dursun, Armand de Papete'ye çoktan varmıştı bile. Gel gelelim zavallıcı, ne karşılayan vardı ne de arayıp soran. Genç kız aldığı Fransız terbiyesi gereğince vali ile liman doktorunu ziyarete gitti. Adamlar kızı kabul etmek inceliğini gösterdiler. Oysa karıları ne genç kızın yanına çıkmak tenezzülünde bulundu ne de karşı ziyarete gitti. Kızcağız dımdızlak kala kalmıştı orta yerde. Durum apaçık ortadaydı. Kızcağız o güne kadar hiç karşılaşmadığı bir davranışla yüz yüze gelmişti. Melez oluşu soylu beyazlarca aşağılanması için yeterli bir nedendi. Şimdi kast dışına atılmış, daha doğrusu kastsız kalmıştı. Soyluluk düşkünü beyazlar bunu atlayıp haddini bilmesini istiyorlardı. O sırada Fransız kruvazöründe genç ve yakışıklı bir teğmen vardı. Genç kıza gönül verip gözüne kestirmişti. Gönül vermek yerine gönül eğlendirmek desem daha doğru olacak. Çünkü oğlanınki gelgeç bir hevesten başka bir şey değildi. Bu olayın Fransa'da paranın el vereceği en büyük lüks içinde bir eli yağda bir eli balda yaşamış ve aristokrat eğitimi görmüş, ince güzel bir genç kız için ne korkunç bir yıkım olduğunu varın siz düşünün artık. Beyninden vurulmuşa dönmüş, bundan sonra neler olup bittiğini kestirmek hiç de güç değil. Grief omuzlarını silkti. Bungalov'daki Japon uşak olayı bütün ayrıntılarıyla anlattı sonradan. Kızın gerçek bir soyluya yaraşır biçimde öldüğünü söyledi. Minik bir hançer almış eline ve en küçük bir heyecan ya da işi bir an önce bitirmek gibi çılgınca bir telaş göstermeden hançerin ucunu serin kanlılıkla dayamış yüreğine ve iki eliyle usul usul ama hiç duraksamaksızın sapına dek daldırmış. İhtiyar Parlay'a ancak iş işten geçtikten sonra incileriyle birlikte çıka geldi. Dediklerine göre bunların arasında bir inci varmış ki 60 bin frank değerindeymiş. Hatta Peter Guy ona bu fiyatı vermiş. Neyse ihtiyar olayı öğrenince deli divanı olmuş. Bir süre sonra da iyiden iyiye keçileri kaçırmış. Deli gömleği giydirip 2 gün sömürge kulübünde tutmuşlar. Ambar şefi ekledi. Deli gömleğini yırtıp onu kurtaran da yaşlı bir Pavmatolu olan karısının amcası. Grief yeniden sürdürdü konuşmasını. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Parlay duman attırdı ortalığa. Kızını baştan çıkaran teğmene 3 el ateş etti. Bu kez kaptan Warfield karıştı söze ve teğmen 3 ay revirde yattı. Sonra bir bardak dolusu şarabı valinin suratına boca edivermiş. Liman doktoruyla düello yapmış, adamın yerli uşaklarını öldüresiye pataklamış, hastaneyi basmış, bir hasta bakıcının 2 kaburga kemiği de köprücük kemiğini kırmış. Kendisini engellemeye kalkan polis komiserine ve askerlerin alayına birden kafa tutmuş. Her iki elinde tabancalar da kaçıp soluğu yelkenlisinde almış. Sonra da yelken açıp hiki hoho'ya dönmüş. İşte o gün bugündür adadan hiçbir yere kıpırdamadığını söylerler. Ambar şefi başını salladı öyle. 15 yıl var ki adam adadan dışarı adım atmadı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 62.